Kitabın adı Buddenbrooklar, Bir Ailenin Çöküşü. Yazarı Thomas Mann. Beşinci ayrım. Asma katta üç oda daha var dedi. Kahvaltı odası, annemle babamın yatak odası ve bahçeye bakan az kullanılan bir oda. Önlerinden dar bir koridor geçer. Ama hadi yürüyün lütfen. Bakın avludan geçen nakliye arabaları tüm bahçeyi boydan boya geçerek Becker firmasının maden ocağına gidiyorlar. Üzerinden gümbürdeyerek arabaların geçtiği aşağıdaki geniş avluya büyük ve dört köşeli kaldırım taşı döşenmişti. Döner kapının yanında ve avlunun öbür ucunda büro olarak kullanılan odalar vardı. O meşhur arpacık soğanlı sosun ekşimsi kokusunun hala duyulduğu mutfak ise mahzene giden yolda merdivenin sağında bulunuyordu. Mutfağın karşısında yerden epeyce yüksekte tuhaf ve kaba görünümlü ama temiz boyalı ahşap odalar göze çarpıyordu. Bunlar arkası açık, dik basamaklı bir merdivenle avludan yukarıya çıkılan hizmetçi odalarıydı. Yanı başında birkaç büyük eski dolap ve oymalı bir tahta sandık duruyordu. Yüksek bir camlı kapıdan geçip birkaç adım ilerledikten sonra solunda küçük bir çamaşırhane bulunan bahçeye çıktılar. Ve hep birlikte büyük bir özenle düzenlenmiş, bakımlı ancak sonbaharın sisli ve nemli havasının üzerine çökmüş olduğu bahçeyi uzun uzun seyrettiler. Çiçek ve sebze yataklarının üstü don tehlikesine karşı hasırlarla örtülmüştü. Ve bahçe orada arkadaki bir kapıyla, rokoko usulü bir bahçe kapısıyla dışarıya kapatılmıştı. Ama bilardo tutkunu baylar buraya değil de iki duvar arasında kalan ikinci bir avludan geçerek arka binaya giden soldaki yola saptılar. Birkaç kaygan basamağı çıktıktan sonra ambar olarak kullanılan ıslak toprak zeminli bodruma benzer bir yere girdiler. Tavanda buğday çuvallarını dışarıya çıkarmak için kullanılan bir halat asılıydı. Ama onlar sağ taraftaki temiz merdivenden birinci kata çıktılar. Konsül bilardo salonuna açılan beyaz kapıyı konuklarına kendi eliyle açtı. Bay Köpen çok yorulmuştu. Kuru ve soğuk görünümlü geniş salonun duvarlarının önüne sıralanmış dik arkalıklı sandalyelerden birinin üstüne kendini atıverdi. Önce sizleri bir seyredeyim dedi yüksek bir ses tonuyla ve ceketinin üstündeki ince yağmur damlalarını parmağıyla vurarak uzaklaştırmaya çalıştı. Hay Allah, sizin malikanenin içinde ne biçim bir yolculuk yaptık böyle Buddenbrook? Doğa manzaralı tablolar adasında olduğu gibi burada da pirinçten bir parmaklık arkasında soba yanıyordu. Yüksek ve dar üç pencereden ıslak kırmızı çatılı damlar, sis altındaki bahçeler ve sivri çatılı evler görünüyordu. Konsül Buddenbrook, bilardo sopalarını raftan alırken bir karambole ne dersiniz sayın senatör diye sordu. Sonra bilardo masalarına doğru gitti ve her iki masanın üstündeki delikleri kapattı. Kim bizimle olacak? Gratchens mi yoksa doktor mu? Pekala, Gratchens ve Justus. O halde siz öteki masaya. Köpen sen bizimle oynamak zorundasın. Şarap tüccarı ayağa kalktı ve ağzı puro dumanıyla dolu olarak ıslık çalarak esen sert rüzgarın sesine, pencerelerin camlarına vuran yağmura ve yanan sobanın borusunun uğultusuna kulak verdi. Lanet olsun dedi ve ağzındaki dumanı üfledi. Ne dersiniz? Buddenbrook, Wollenweaver limana yanaşabilecek mi? Tanrım ne berbat bir hava böyle. Evet, Travemünde'den gelen haberler pek parlak değildi. Bunun böyle olduğunu istakasının ucunu tebeşirlerken Konsül Kroger de doğruladı. Bütün sahillerde fırtına vardı. Tanrı biliyor ya St. Petersburg'un sular altında kaldığı o 1824 yılı bundan daha kötü değildi. Bak işte kahvelerimiz de geldi dedi. Kahvelerini aldılar, birer yudum içtiler ve oyuna başladılar. Ama daha sonra gümrük birliğinden söz açıldı. Konsül Buddenbrook gümrük birliğinin en ateşli savunucusu kesildi. Bilardo topuna vurduktan sonra büyük bir çeviklikle gümrük birliği konusunun açıldığı öteki masaya döndü ve ilk fırsatta biz de girmeliyiz dedi. Ama Bay Köpen böyle düşünmüyordu. Buna şiddetle karşı olduğunu söyledi. Hakarete uğramış gibiydi. Kavga edecekmiş gibi istakasına sıkı sıkı sarılarak ya bağımsızlığımız? Evet, bağımsızlığımız ne olacak diye sordu. Bağımsızlığımız ne olacak? Bu Prusya uydurmacılığına katılmayı Hamburg kabul edecek mi? Başkalarının bizi yutmasına hemen razı olalım mı yani? Bay Buddenbrook, hayır hayır, Tanrı bizleri korusun. Gümrük birliğinde ne işimiz var? Çok merak ediyorum doğrusu. Yoksa işler yolunda gitmiyor mu? Evet köpen, belli ki senin şu şarap işin iyi gidiyor. Rusya'dan ithalat yapanlar için belki de bir sorun yok. Buna bir şey diyecek değilim. Öyle çok mal ithal edildiği de yok zaten. Ama ihracat yapmaya gelince Hollanda ve İngiltere'ye kuşkusuz biraz buğday gönderiyoruz. Ama ne yazık ki işler tümüyle iyi gitmiyor. Tanrı biliyor ya, Eskiden burada iyi para kazandıran işler yapılırdı. Ama gümrük birliğine girilirse Mecklenburg ve Schleswig-Holstein de mallarımıza pazar olarak açılacak. Gratschens uzun gövdesiyle bilardo masasının üzerine doğru eğilmiş, kemikli eliyle sıkı sıkı tuttuğu istakayı hedefe doğru nişanlayarak büyük bir dikkatle ileri geri hareket ettirirken, ''Çok rica ederim Bay Budenbrock, ben bu gümrük birliği işinden hiçbir şey anlamıyorum.'' dedi. ''Bizim sistemimiz yeterince anlaşılır ve uygulanabilir değil mi? Yeminli yurttaşlar olarak gemilerimiz hiçbir formaliteye tabi olmadan rahat rahat limanlara girip çıkıyorlar.'' Konsül eski ve güzel bir sistem diyerek onu doğrulamak zorunda kaldı. Senatör Lancas biraz öfkeyle ama saygıdeğer konsül siz güzel bulduğunuza göre dedi. Ben tüccar değilim ama doğruyu söylemem gerekirse bu yeminli yurttaşlar sözü bana saçma gibi geliyor. Bunu söylemek zorundayım. Yeminli yurttaşlar diye hiç kimseye doğru dürüst gümrük kontrolü yapılmıyor ve sonuçta devlet bu işten zarar görüyor. İnsanlar gümrük ödememek için saçma sapan bir sürü şey anlatıyor. Ben şuna iyice inanıyorum ki, eyalet senatosu gümrük birliğine girmemizi, Bay Köpen, gümrük birliğine girilecek olursa şehirle senato arasında anlaşmazlık çıkar dedi. Öfkesinden istakasını yere düşürdü ve anlaşmazlık sözcüğünü yanlış söyleyerek telaffuzla ilgili bütün dilbilimsel kuralları bir yana bırakmış oldu. Evet, anlaşmazlık çıkacağı açık, bunu görebiliyorum. Ama dikkat edin Bay Senatör, bu işe çok fazla kaptırmışsınız kendinizi. Tanrı yardımcınız olsun dedikten sonra öfkeli öfkeli karar merci komisyonlarından, devletin esenliğinden, yurttaş yemininden ve bağımsız eyalet devletlerinden söz etti. Tanrı'ya şükür şair Jean-Jacques Hofstede tam zamanında geldi. Rahip Wunderlich'le kol kola içeri girdiler, kaygısızca yaşanan o eski günlerden kalma, sakin ve neşeli iki ihtiyar. Şair, çok değerli dostlarım, şimdi size güzel bir şeyler okuyacağım dedi. Fransızcadan aktarılmış kısa bir dize. Çok tatlı, çok neşeli bir şaka. Dinleyin lütfen. Ellerinde istakalarıyla masanın üstüne eğilmiş olan bilardocuların karşısına bir sandalyeye kurularak cebinden bir kağıt çıkardı. Mühür yüzüklü uzun işaret parmağını sivri burnuna dayadıktan sonra neşeli, doğal ve destana özgü bir tonla okumaya başladı. Saksonyalı Mareşal Muhteşem Pompadour'u vaktiyle gezdirirken altın yaldızlı faytonda neşeyle gördü onları Kral Frelon. Haykırdı, bakın, bakın şunlara diye. Ve çekti kılıcını kınından. Bay Köpen bir an için şaşırmış gibi oldu. Anlaşmazlık ve devletin esenliği gibi sözcükleri bir kenara bırakarak ötekilerin kahkahalarına katıldı. Hep birlikte öyle gülüyorlardı ki salonun içi yankılanıyordu. Pencerelerden birinin önüne gelip dikilen Rahip Wunderlich'in sessizce kıkırdadığı omuzlarının oynamasından anlaşılıyordu. Bilardo salonunda bir süre daha kaldılar çünkü şair Hofstede'in cebinde buna benzer daha bir sürü dize vardı. Bay Köpen yeleğinin bütün düğmelerini açmıştı ve çok keyifliydi. Çünkü kendisini burada yemek masasından daha rahat hissediyordu. Kuzeye özgü o komik Almancasıyla yeni yeni deyimler patlatıyor ve zaman zaman da ezberlediği şiirleri keyifli keyifli mırıldanıyordu. Saksonyalı Mareşal vaktiyle bu kısacık dize onun kaba ve kalın sesiyle daha başka bir anlam kazanıyordu. Kısım 9. Vakit bir hayli geç olmuştu. Saat 11'e doğru geliyordu. Doğa manzaralı tablolar odasında yeniden bir araya gelen konukların hepsi de neredeyse aynı anda gitmeye hazırlandılar. Bayan Konsül Elizabeth Budenbrock kendisine veda eden erkek konukların el öpmesi biter bitmez sofrayı toplayan kızların başında bulunma görevini Matmazel Jungmann'a devrederek hasta Christian'a bakmak için yukarıya kendi odasına çıktı. Madame Antoinette de tek çekme kattaki odasına çekildi. Ancak Konsül Budenbrock konuklarla birlikte merdivenlerden aşağıya indi, avluya geçti ve onlara kapının dışına kadar eşlik etti. Esen sert rüzgar yağmur damlalarını yana doğru savuruyordu ve ihtiyar Kröger'ler kalın kürk paltolarına sıkı sıkı sarılmış, kendilerini kapıda bekleyen gösterişli arabalarına bindiler. Evin önündeki fener direklerinde ve biraz aşağıda caddeye karşıdan karşıya gerilmiş olan kalın zincirlere asılı gaz lambalarının sarı ışıkları titreşerek yanıyordu. Cadde yukarıdan aşağıya doğru Trave'ye iniyordu ve cadde boyunca uzayıp giden bazı evlerin giriş kapılarının açıldığı cumbalar caddeye doğru çıkıntılar oluşturuyordu ve bazılarının önünde birkaç basamak vardı. Bazı evlerin önlerine ise banklar yerleştirilmişti. Caddenin kötü döşenmiş kaldırım taşlarının aralarından ıslak otlar fışkırıyordu. Karşı taraftaki Meryem Ana Kilisesi karanlık yağmur altında zor fark ediliyordu. Lebre Kröger arabanın önünde bekleyen konsülün elini sıkarak "Mersi" dedi. "Mersi Jean, her şey mükemmeldi." Daha sonra kapı kapatıldı ve araba yola koyuldu. Rahip Wunderlich ve komisyoncu Gratians'a teşekkür ederek evlerinin yolunu tuttular. 5 kat pelerinli kalın paltosunu giymiş ve geniş kenarlı gri şapkasının başına oturtmuş olan Bay Köpen de şişman karısını koluna taktı ve kalın sesiyle "İyi geceler Bay Budenbrock" dedi. "Haydi gir içeriye, üşütme kendini." "Çok teşekkür ederim. Uzun zamandır böyle yiyip içmemiştim doğrusu. Benim 4 marklı kırmızı şarabımı beğendin demek. Tekrar iyi geceler." Köpen çifti Konsül Kröger ve ailesiyle birlikte yokuş aşağı ırmağa doğru indiler. Senatör Lankals, Doktor Grabo ve Jean-Jacques Hofstede de öteki yöne gittiler. Konsül Budenbrock ellerini açık renkli pantolonunun ceplerine sokmuş, evin kapısının birkaç adım ötesinde ince kumaştan ceketinin içinde büzüşmüş, soğuktan üşüyerek bomboş, ıslak ve solgun bir ışığın aydınlattığı caddeden giderek uzaklaşan ayak seslerinin yankısına kulak veriyordu. Sonra geriye döndü, gri renkli ve sivri çatılı evin ön cephesine, aşağıdan yukarıya doğru şöyle bir baktı. Gözleri bir süre kapının tam üstünde yer alan ve keski ile oyularak gotik harflerle yazılmış Latince atasözüne takıldı. Dominus providebit. Tanrı her şeyi belirler. Başını biraz eğerek içeri girdi ve gıcırdayan hantal kapıyı arkasından özenle kilitledi. Daha sonra iki yana da açılabilen çarpma kapıyı kapattı ve ağır adımlarla holden geçti. Ayaklarının çıkardığı ses yankılanıyordu. Elindeki tepsinin üstündeki çay bardaklarını şıngırdatarak merdivenlerden aşağıya inen aşçı kıza, "Trina, büyük bey nerede?" diye sordu. Aşçı kız, "Yemek salonundalar saygıdeğer konsül" diye yanıtlarken yüzü de kolları gibi al al oldu. Çünkü kız bir taşralıydı ve böyle durumlarda hemen şaşırıp kalıyordu. Jean Budenbrock, sütunlu holü karanlıkta geçerken elini ceketinin cebine götürdü. Bir kağıt hışırtısı duydu. Daha sonra salona girdi. Köşede duran kollu şamdanların birinin mumları hala yanıyordu ve toplanmış yemek masasını aydınlatıyordu. Sarımsak sosunun ekşimsi kokusu hala gitmemişti. İhtiyar Budenbrock pencerelerin hemen önünde ellerini arkasına kenetlemiş, salonda keyifli keyifli dolaşıyordu. Kısım 10. Johann Budenbrock durdu ve oğluna elini uzattı. "Evet oğlum, bir derdin mi var?" dedi. Elleri bütün Budenbrocklar gibi beyaz, biraz kısa ve ince yapılıydı. Koyu kırmızı perdelerin önünde bir gölge gibi duran iri bedeninden sadece pudralı saçları ve dantel göğüs süsü beyaz beyaz göze çarpıyordu. "Hala yorulup bıkmadın mı? Burada rüzgara kulak veriyorum. Berbat bir hava. Kaptan Claude da Riga'dan dönüş yolunda. Merak etme baba, Tanrı'nın yardımıyla her şey yoluna girecektir." "Buna güvenebilir miyim?" "Evet, Tanrı'yla aranda sıkı bir bağ olduğunu biliyorum." Konsül babasını böylesine neşeli görünce daha da yüreklendi. "Evet, hemen konuya gireyim" diye söze başladı. "Baba, size sadece iyi geceler dilemek için gelmedim. Tersine, ancak umarım bana kızmazsınız. Bugün ikindi üzeri evimize gelen şu mektubu size verip de bu güzel akşamda bütün neşenizi kaçırmak istememiştim." "İşte yine bizim Monsieur Gotthold" dedi ihtiyar Budenbrock ve mumla mühürlenmiş mavimsi kağıt parçasını alırken tedirginlik duymuyormuş gibi davrandı. "Büyük Bay Johann Budenbrock'un şahsına mahsustur. Jean, senin bu üvey kardeşin olacak beyefendinin elinden kurtuluş yok. Geçenlerde gönderdiği ikinci mektubuna yanıt verdin mi?" "Hayır, ama o kalkmış bir de üçüncüsünü yazıyor." Pembemsi yüzü gittikçe kararmaya başladı. Parmağı ile mührü kopardı, katlı ince kağıdı açtı ve eğilerek şamdanın aydınlattığı yere doğru döndü. Ve elinin tersiyle kağıdın üzerine sertçe vurdu. El yazısında bile bir dik başlılık, bir karşı geliş havası var gibiydi. Çünkü bu Budenbrock'ların yanlamasına, yumuşak ve küçük harflerle yazmalarına karşın Gotthold Budenbrock'un satırları yüksek, dik ve birden keskinleşen harflerle doluydu. Birçok sözcüğün altına aceleyle kıvrıntılı bir hat çekilmişti. Konsül duvarın önündeki sandalyelere kadar geri çekildi. Ancak babası ayakta durduğu için oturmadı. Sadece yüksek arkalıklı sandalyelerden birine sinirli bir şekilde tutunmakla yetindi ve başını yana eğmiş, kaşları çatık bir halde ve hızlı dudak hareketleriyle mektubu okumaya başlayan babasını seyrediyordu. "Baba, çok iyi bildiğiniz bir konuyla ilgili olarak ivedilikle yazdığım ikinci mektubum yanıtsız kalınca, duyduğum öfkeyi anlamaya yetecek kadar bir adalet anlayışına sahip olduğunuzu boşuna umuyorum herhalde. Sadece ilk mektubuma yanıt verdiniz. Ne tür bir yanıt olduğunu geçiyorum. Aramızdaki uçurumu inadınızla daha da derinleştirerek günah işlediğinizi ve bu günahın hesabını günün birinde Tanrı'nın huzurunda en ağır biçimde vermek zorunda kalacağınızı belirtmek istiyorum. Yıllar önce kalbimin sesini dinleyerek size karşı gelip şimdiki eşimle evlendiğim ve sonra da bir dükkan devralarak o sonsuz gururunuzu zedelediğim zaman benimle bütün bağlarınızı acımasızca kesmiş olmanız yeterince üzücü zaten. Bana şu anki davranış tarzınız bile Tanrı'yı gazaba getirmeye yeter ve eğer sizin bu vurdum duymazlığınız karşısında kaderime razı olup sessiz kalacağımı sanıyorsanız çok yanılıyorsunuz. Mengstrasse'deki yeni evinizi 100 bin marka satın aldığınızı biliyorum. Ayrıca ikinci evliliğinizden olan oğlunuz ve ortağınız Johan'ın o evde kira ile oturduğunu ve sizin ölümünüzden sonra tek mirasçı olarak işinizi ve evi devralacağını da biliyorum. Frankfurt'taki kız kardeşim ve eşiyle yapmış olduğunuz anlaşmaya karışacak değilim. Ancak beni ilgilendiren şey, Hristiyanlıkla bağdaşmayan öfkenizin dozunu kaçırarak en büyük oğlunuz olan bana evdeki payım için hiçbir şey ödemeye yanaşmamanızdır. Evlendiğim ve yeni iş kurduğum sırada bana 100 bin mark vermenize ve mirastan topu topuna 100 bin mark bırakmayı vasiyetnamenize yazdırmanıza hiç sesimi çıkarmadım. Çünkü o sıralar servetinizle ilgili en ufak bir bilgim yoktu. Ama durumu şimdi daha iyi biliyorum. Ve ilke olarak mirastan mahrum bırakılamayacağıma göre de bu yeni durum için tazminat olarak 33.335 mark istiyorum. Kısacası eve ödenen paranın 1/3 demek istiyorum. Şimdiye kadar katlanmak zorunda olduğum bu davranışınızı hangi lanet olası etkilere borçlu olduğum hakkında tahmin yürütmek istemiyorum. Ancak şimdi bunu bir Hristiyanın ve bir iş adamının adalet anlayışıyla protesto ediyorum. Bu haklı isteklerime saygı göstermeyecek olursanız bir kere daha temin ederim ki bundan böyle ne gerçek bir Hristiyan, ne babam ve ne de bir iş adamı olarak size asla saygı duyamayacağım. Gotthold Buddenbrock. Bu can sıkıcı satırları sana bir kere daha okumaktan zevk duyamayacağım için beni bağışla. Al işte. Johan Buddenbrock sinirli bir hareketle mektubu oğluna fırlattı. Konsül dizlerinin üzerinden geçmekte olan kağıdı havada yakaladı, şaşkın ve hüzünlü gözlerle babasının gidişini seyretti. İhtiyar Buddenbrock pencerenin kenarına dayalı mum söndürme külahını aldı, dimdik ve kızgın bir şekilde masanın önünden geçerek karşı köşede duran ayaklı çamdana doğru yürüdü. Yeter, bundan bir daha söz etmeyelim. Tamam, yatalım artık, haydi. İhtiyar Buddenbrock küçük madeni külahla mumları bir daha dirilmemek üzere birer birer söndürdü. Başını çevirip yeniden oğluna baktığında yalnızca 2 mum yanıyordu. Oğlunun yüzünü çok zor seçebildi. Peki şimdi ne olacak? Ne diyeceksin? Bir şeyler söylemek zorundasın. Ne diyeyim baba? Şaşırıp kaldım. Sen de hemen şaşırıp kalıyorsun canım, dedi Johan Buddenbrock. Bunu çok kızgın bir biçimde söyledi. Oysa bunun çok da doğru olmadığını, oğlu ve iş ortağı Jan'ın işle ilgili alınması gereken önemli kararlarda kendisinden çok daha üstün olduğunu biliyordu. Konsül Buddenbrock kötü ve lanet olası etkiler diye devam etti. Anlayabildiğim ilk satır bu. Baba, buna ne kadar üzüldüğümü anlamıyor musun? Baksanıza, bizi Hristiyanlığa aykırı davranmakla suçluyor. Onun bu aptalca sözlerin etkisi altında kalıp üzülelim mi yani? Johan Buddenbrock elinde mum söndürme külahıyla birlikte hızla oğlunun yanına geldi. Hristiyanlığa aykırı davranıyormuşuz. Demek öyle. Bizim para canlısı ve inançlı oğlan ne kadar da kibarmış meğer. Siz gençlerin işine akıl erdirmek çok zor, öyle değil mi? Kafanız Hristiyanlık ve hayal ürünü bir sürü saçmalıkla dolu. Tabii bir de idealizm. Bizlerse her şeyle acımasızca alay eden ihtiyarlarız sadece. Hem Temmuz monarşisinden ve pratik ideallerden söz edeceksin, hem de birkaç bin taler için yaşlı babana böylesine kaba ve iğrenç hakaretlerde bulunacaksın. Sonra da kendini büyük bir iş adamı sanıp beni hor göreceksin. Ama ben gerçek bir iş adamıyım. Ve neyin ne olduğunu çok iyi bilirim. Boşuna çırpınmalar bunlar diye tekrarladı hiddetli ve Parisliler gibi gırtlaktan konuşarak bu aptal, bu aklını yitirmiş serseme benim oğlum diye teslim olacak değilim. Kendimi alçaltıp isteklerine boyun eğmek zorunda kalsam da bunu yapmayacağım. Babacığım, doğrusu ne diyeceğimi bilmiyorum. Etkiler sözüyle haklı olduğunu kabul edemem. Bir hissedar olarak burada kendi çıkarım da söz konusu. Onun için senden bu konu hakkındaki düşüncelerini değiştirmeni isteyemem. Oysa ben Gotthold'dan çok daha iyi bir Hristiyanım. Oysa, evet doğru söylüyorsun benim sevgili oğlum. Oysa demekle çok haklısın Jan. Soralım kendi kendimize. Olaylar nasıl gelişmişti diye. Matmazel Stüving için yanıp tutuştuğu ve onunla evlenmek için başımın etini yediği günlerde şiddetle karşı çıkmama rağmen sırf inat olsun diye ailemize yakışmayan bu izdivacı yapmaya karar verince ona şöyle yazmıştım. Çok sevgili oğlum, sırf o dükkanın hatırına bu kadınla evleniyorsun. Tamam öyle olsun. Bunun için seni mirasımdan mahrum etmeyeceğim. Sana kötü de davranmayacağım ama aramızdaki sevgi ve dostluk bitti. Sana evlenmen için 100 bin mark gönderiyorum. Vasiyetnamemde de 100 bin mark daha bırakıyorum. Ama hepsi bu kadar. Artık bir şilin bile vermem. Bunun üzerine sustu ve bir daha yazmadı. Bizim iş ilişkimizden ona ne? Sen ve kız kardeşin mirastan daha çok pay alıyorsanız ona ne oluyor? Sizin miras payınızla bir ev satın alındıysa bu onu ne ilgilendirir? 5. ayrımın sonu. Sayfa no 45. Devamı 6. ayrımda.